Ayrım 36, Halidonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 376. Teker teker ıslak yaprakları, dalları yoklayarak dikenleri aramaya başladı. Yanlış yöne doğru yürümek ölümcül sonuçlara neden olabilirdi. Dunstone'la başa çıkma umudu yok olurdu. ''Ne arıyorsun?''
''Ne?''
Alex hızla dönüp parlak ışığa baktı. Öylesine dalmıştı ki tüfeğin emniyetini bile açmıştı. Neredeyse ateş edecekti. Yanına gelen Ganja pilotuydu. ''Fenerin yok mu be adam? Bu berbat yerde fenersiz mi bulacaksın yolunu?'' Tanrım, feneri uçakta bırakmıştı. Daniel ışık konusunda dikkatli olmasını söyleyince uçakta unutup inmişti. ''Uçakta unuttum sanırım.'' ''Umarım doğru söyledin.'' dedi pilot. ''Sen git onu al, ben de senin fenerini kullanayım, olur mu?'' ''Dönüşte beni biraz görürsen olur.'' Pilot feneri uzattı. ''Bu yağmur fazla ıslak, ben uçağıma dönüyorum. İyi avlar arkadaş.'' McAuliffe pilotun uçağa gidişini izleyip tekrar ormana döndü ve patikadan yalnızca 2 metre geride olduğunu anladı. Dikenli çalıların arasına dalıp son hızla koşarken yerdeki otlar bacaklarına dolanıyor, dikenler yüzüne, vücuduna çarpıyordu. Patika uzun bir süre sağa sola kıvrıldı ve yokuşun sonunda düzleşti. Hala yolunu şaşırmadığına seviniyordu. Ve sonra şaşırdı. Patika birdenbire yok oluverdi. Kulak zarına adeta patlatan bir çığlık duyuldu. Tam önünde duran palmiyenin kenarındaki çukurda bir yaban domuzu henüz gözleri açılmamış yavrusunu emziriyordu. Hayvan ürkütücü suratıyla yerinden kalkmaya davranınca McAuliffe kendini sola doğru attı. Ayağı bir kayaya çarptığı için sendeledi ve yere yuvarlandı. 2-3 kayanın üzerinden aşınca üzerinde otların bitmediği patikaya tekrar ulaştığını fark etti. Ayağa fırlayıp yere düşen fenerini kaptı, kolunun altındaki tüfeği düzeltti ve koşmaya başladı. 100 metre kadar sonra kenarları batak bir dere çıktı karşısına. Marcus adlı koşucunun sola döndüğünü anımsıyordu. Yoksa sağa mı dönmüştü? Hayır, kesinlikle sola. Suyun üzerinde kayalar ve palmiye kökleri vardı. Fenerini dereye yöneltip sola doğru koşmaya başladı. Aceleyle yapılmış bir köprü gibi uzanan kayalar göründü ve palmiyenin yanında McAuliffe'e doğru kıvrılarak ilerleyen 2 yılan vardı. Jamaika gelincikleri bile kokpit bölgesine gelmeye cesaret edemiyordu anlaşılan. Anakonda sınıfından olan bu yılanlarla Brezilya'da tanışmıştı. Zehirleri öldürücü değilse de birkaç gün süren bir felç durumu yaratıyordu. Düz kafalarına yaklaşan her türlü canlıya saldırmaları kaçınılmazdı. Ağaçların arasına dönüp 1,5 metre boyundaki ince bir dalı zorlukla kopardı ve tekrar dereye yaklaştı. Feneri ve silahı sağ eline alıp sol eliyle dalı yılanlara doğru uzattı. Yağlı, çirkin bedenleriyle birbirlerine yakın duran yılanlar bir anda uzatılan dala sarıldılar ve yaprakların arasından hızla Alex'in eline doğru ilerlemeye başladılar. Dalı suya attığının ya da düşürdüğünün hiç farkında değildi. Kırık dal dibe doğru çökerken yılanlar sudan çıkmak için çabalamaya başladı. McAuliffe kayaların üzerinden sıçrayarak karşıya geçti ve tekrar patikaya ulaştı. Neredeyse 3 çeyrek mile yakın yürümüştü ve bu yalnızca 10 dakika sürmüştü. Anımsadığına göre patika bir çalı grubunun yanından sağa dönüyor ve dağ toplumlarının yakın zamanda avlanırken kullandıkları açıklığa varıyordu. Marcus adındaki koşucu anlatmıştı bunu. Bundan sonra Martha Bray nehrinin kıyısındaki kampa giden yol 1 mil bile değildi. Dunstone'un adamlarının artık avantajlı oldukları söylenemezdi. Daha doğrusu olmamalıydılar. Aralarından geçilmesi neredeyse olanaksız çalılara yaklaştı ve feneri yere yaklaştırıp ezilmiş yerleri aramaya başladı. Eğer patikadan uzaklaşır, hiçbir insanın ayak basmadığı çalıların arasına girerse tekrar yolunu bulması saatler sürebilirdi. Belki de yağmur durana ya da güneş doğana dek dolanıp dururdu. Kırık dallar, kopmuş yapraklar, yürüyen bir insanın ağırlığıyla çökmüş ıslak toprak gibi izleri arıyordu. Bir tek hata bile yapmamalıydı. ''Hey ahbap!'' diyen bir ses geldi kulağına. Soluğunu tutarak kendini yere attı ve arka tarafından gelen bir fener ışığını fark edince kendi fenerini söndürdü. ''Hey ahbap, neredesin? Temas kur lütfen. Bölgenden saptın galiba ya da ben yolu kaybettim.'' temas kur lütfen. Bölgenden saptın. Bir hamalın değil, yalnızca bir ajanın söyleyebileceği sözler. MI6'nın adamıydı konuşan. Artık Dunstone adına çalışıyordu. Anlaşılan Dunstone'un adamları bölgeler saptayıp birbirlerinden ayrılmışlardı. Yalnızca telsizle temas kuruyorlardı. Ellerinde telsizle dolaşan altı adam. Aman tanrım. Fenerin ışığı çalıların üzerinde dans ederek yaklaştı. ''Buradayım ahbap!'' diye fısıldarken yağmurun içindeki fısıltının adamın kulağına yabancı gelmeyeceğini umuyordu Alex. ''Lütfen fenerini yak ahbap!'' ''Çalışıyorum ahbap!'' Bundan sonra yakmayacaktı artık. Islak yapraklardan yansıyan ışık gittikçe yaklaşıyordu. Alex patikadan uzaklaşmak için ıslak toprağın üzerinde yuvarlanırken tüfeği bacağına battı. Işık neredeyse tam üzerindeydi, adamı görebiliyordu. Göğsünden geçen çapraz kayışlardan biri telsizi, diğeri omzuna asılmış kalın namlulu tüfeği taşıyordu. Feneri sol elindeydi, sağ elinde ise büyük bir tabanca vardı. Eski MI6 ajanı dikkatli bir adamdı, içgüdüleri bir terslik olduğunu işaret etmişti. Tabancayı alması gerektiğini anladı McAuliffe. Ateş etmesine izin veremezdi, ötekilerin nerede olduklarını bilmiyordu. Şimdi... Sağ eliyle tüfeğin namlusuna asılıp omzunu adamın kafasına indirirken sol diziyle bacaklarının arasına var gücüyle vurdu. Darbenin etkisiyle eski ajan iki büklüm oldu ve acıyla inledi. Sağ eli bir an için gevşeyince Alex tabancayı kapıp karanlığın içine fırlattı. Jamaikalı olduğu yerden kafasını kaldırdı. Feneri hala elindeydi ve ışığı yalnızca gökyüzünü aydınlatıyordu. Ağzı çığlık atmaya hazırlanırcasına açılmıştı. Alex tüm gücüyle elini adamın ağzına soktuğunu fark etti. MI6 feneri şakağına indirince Alex'in canı yandı ama elini çekmedi. Sessiz çığlıklar atarak parmaklarını ısıran dişleri hissediyordu. Havada dönüp çalların arasına yuvarlandılar. Jamaikalı sürekli olarak fenerle kafasına vuruyordu. Alex ise çığlık atmasına izin vermemek için neredeyse adamın ağzını yırtacaktı. Çamurun içinde düştüler ve Alex bacağına bir taşın çarptığını hissetti. Sol elini uzatıp taşı kaptı ve ajanın ağzının ortasına vurdu. Adamın dişleri kırılırken kendi tükürüğüyle neredeyse boğuluyordu. Alex kanayan elini adamın ağzından çekip saçlarına yapıştı ve suratını yumuşak çamura gömdü. Belli belirsiz sesler geldi çamurun içinden. Fener yere düşünce üzerine çamur damlacıkları sıçradı. Sonra her şey bitti. Adam ölmüştü, alarm verememişti. Alex uzanıp feneri kaptı ve sağ eline baktı. Diş izleri vardı ama derin bir yara olduğu söylenemezdi. Elini rahatça kullanabiliyordu ve en önemlisi de buydu. Sol şakağı kanıyordu. Acı dayanılmaz gibi görünse de biraz sonra azalacaktı. Jamaikalı'nın cesedine bakınca midesinin bulandığını hissetti ama kusmaya zamanı yoktu. Emekleyerek patikaya döndü ve tekrar yolunu bulmaya çalıştı. Ormanın içinden iki kez fener ışığı çarptı gözüne. Dunstone ekibi yaklaşıyordu. Kaybedecek bir tek saniyesi bile kalmamıştı. 8 dakika sonra açıklığa ulaştı. Kalbinin hızla çarptığını hissediyordu. 1 mil kadar yolu vardı daha ve berbat yolculuğun en rahat kısmına gelmişti. Saatin gece yarısını 4 dakika geçtiğini bildiriyordu. 12 aynı zamanda öğle saatini de belirtebilirdi. 4 rakamı Aravakların geleneksel ölçü birimiydi. Ölüm yolculuğu, düşünmeye zaman yok. Küçük açıklığın öte tarafındaki patikayı bulup koşmaya başladı. Martha Bray nehrine yaklaştığını hissedince hızlanmıştı. Ciğerlerinde hava kalmamış gibiydi. Gırtlağından yorgunluk hırıltıları yükseliyordu. Şakağından sızan kanlara ter damlacıkları karışmıştı ve nehre ulaştı. Ancak o zaman yağmurun durduğunu fark etti. Fenerini sola doğru tutunca kampa giden son birkaç yüz metrelik patikanın kenarındaki taşları gördü. Şimdiye dek ateş edilmemişti. Ardındaki karanlığın içinde 5 deneyimli katil dolaşıyordu. Gece henüz sona ermemişti ama yine de bir şansı vardı. İçinde bulunduğu dakikayla idam mangasına kendi ölümü için ateş emrini vermesi arasında bir tek şans kırıntısı istemiş ve galiba bulmuştu. Eğer başaramazsa ölüm emrini kendi isteğiyle verecekti. Alison'un olmaması durumunda verecekti bu emri. Yorgunluktan çalışamaz hale gelmiş kaslarını zorlayarak son 50 metreyi koşarak geçti. Fenerin ışığında malzemelerin üzerine gerilmiş brandayı tutan direkleri gördü. Kendini çılgın gibi açıklığa doğru attı. Ne ateş yanıyordu ne de bir yaşam belirtisi vardı. Orman fırtınasının son damlaları ve dik duran çadırlar birilerinin bulunduğunu belirtiyordu. Soluğu kesildi bir anda. Korkunun soğuk elleri bedenini sardı. Sessizlik dehşetin habercisi de olabilirdi. ''Allison! Allison!'' diye bağırarak çadıra doğru koştu. ''Sam! Sam!'' Karanlığın içinden gelen yanıt ölümün eşiğinden dönüp yaşama tekrar başlamanın ne demek olduğunu anlamasına yetti. ''Alexander, neredeyse öbür dünyayı boyluyordun evlat,'' dedi Sam Tucker ormanın karanlığından. 34. Kısım. Sam Tucker ile Marcus adındaki koşucu ağaçların arasından çıktılar. McAuliffe şaşkınlıkla yüzüne bakınca Halidonlu açıkladı. ''Uzun açıklamalara zaman yok. Kendimce bir seçim yaptım. Hepsi bu.'' Ceketinin yakasını işaret edince Alex anladı. Kumaşa dikilmiş hapları Lucia limanına giden boş sokakta ay ışığında görmüştü. ''Bunu hiç düşünmeden yaparım.'' demişti Daniel. ''Allison nerede?'' ''Lawrence ve Whitehall'la birlikte nehrin aşağısında.'' diye yanıtladı Sam. ''Ya Jensen'lar?'' Tucker durakladı. ''Bilmiyorum.'' ''Ne?'' ''Ortalıktan kayboldular. Bu kadarını biliyorum.'' Dün Peter kayboldu. Yanındaki hamal onu bulamadığını söyleyerek kampa döndü. Zavallı Ruth iyi dayandı doğrusu, oldukça cesur. Adamları aramaları için gönderdik, bulamadılar. Ve bu sabah neden bilmiyorum Jensen'ların çadırına gittim. Ruth yoktu. O zamandan beri de ortaya çıkmadı. McAuliffe meraka kapıldı. Acaba Peter Jensen bir şeyler mi görmüştü, bir şey mi hissetmişti? Ya da karısıyla birlikte kaçmış mıydı? Akuaba kabilesini atlatıp kaçabilmiş miydi? Bu soruların yanıtlarını başka zaman arayacaktı. Peki hamallar diye sorarken alacağı yanıttan korkuyordu. ''Şu arkadaşımıza sor,'' dedi Tucker başıyla Halidonlu'yu işaret ederek. ''Kuzeye doğru gönderildiler. Nehrin yukarısına kadar birilerinin eşliğinde gittiler,'' dedi Marcus. ''Jamaikalılar niçin öldüklerini öğrenmedikçe bu gece ölmeyecekler. Bu savaşta ölmeyecekler.''
''Ya sen?'' ''Niçin? Bu senin savaşın mı?''
''Sizi almaya gelenleri tanıyorum. Savaşa katılmayı kendim seçtim.''
''Akuaba'nın tanıdığı sınırlı özgürlük mü?'' diye sordu Alex alçak sesle. Marcus'un gözlerinden hiçbir şey okunmuyordu. Omuzlarını silkerek yanıtladı.
''Yalnızca bireylerin seçme hakkı doktor.''
Tropik ormanın içinden zor duyulan bir kuş ya da yarasa çığlığı geldi. Sonra bir tane daha ve bir tane daha. Öylesine çok ses vardı ki başka koşullar altında olsa McAuliffe bunu fark edemezdi. Geceleri dinlemesi hoş olsa da bitmek bilmeyen bir senfoni gibiydi ormanın sesleri. Ama şimdi farkına varmak için zorluyordu kendine. Marcus başını kaldırıp sese kulak verdi. Uzanıp Alex'in elindeki feneri kaparken bir yandan da omzuyla Tucker'ı itti. ''Yere yatın!'' diye bağırdı ve McAuliffe'i sertçe itip birkaç adım geriye gitmesini sağladı. Karanlığın içinden yedi el ateş edildi. Mermilerin bir kısmı ağaçlara saplanırken bir iki tanesi önlerindeki açıklığa düştü. Alex yere uzanıp tüfeğini doğrulttu ve mermilerin geldiği yöne ateş açtı. Elini bir süre tetikten çekmedi ve 20 kurşun ardı ardına ortalığa saçıldı. Birkaç saniye içinde her şey bitti ve ortalık sessizliğe gömüldü. Bacağına dokunan bir eli hissederek dönünce Marcus'u gördü.
''Geri çekil, nehre doğru ahbap!'' diye fısıldadı adam.
McAuliffe karanlıkta geriye doğru gitmeye çabalarken çalıların arasından tekrar ateş açıldı ve kurşunlar başının üzerinden vınlayarak geçti. Birdenbire çok yakından makinalı tüfek sesi geldi. Marcus ayağı fırlamış baraj ateşiyle karşılık veriyordu. Kendisine yardımcı olmaya çalıştığını anladı Alex ve sağa açıklığın kenarına doğru atıldı.
''McAuliffe buraya gel!''
Sam Tucker'dı bağıran. Çalıların arasına dalarken bir dizi üzerine çöküp tüfeğini kaldırmış silüetini gördü Sam'in.
''Neredeler? Tanrı aşkına Allison ile diğerleri nerede?''
''Doğruca nehre git evlat, güneye, 300 metre kadar aşağıya. Onlara da söyle, biz burayı tutarız.''
''Yo, hayır Sam, benim de gel, bana yolu göster.''
''Geleceğim evlat.''
Ormanın içinden yine silah sesleri duyuldu. Marcus açıklığın öte yanından karşılık verdi. Tucker, Alex'in ceketinden yakalayıp itekleyerek sürdürdü sözlerini.
''Şu kara herif bizim için yaşamını tehlikeye atıyor. Belki de hak etmediğim zamanı kazandırıyor bana. O benim hemşerim sayılır. Burası yeni ülkem. Şu Tanrı'nın belası adayı çok sevdiğimi biliyordum. Şimdi defol git ve kızı koru. Biz geleceğiz oraya, endişelenme. Kızı koru Alexander.''
''Orada 5 adam var Sam. 1 mil kadar geride 6.'sını ben öldürdüm. Herhalde koşarken fenerimin ışığını gördüler. Üzgünüm.''
McAuliffe ıslak ormana dalıp nehrin kıyısına doğru yürümeye başladı. Kısa yamaçta aşağı kaydı ve tüfeği ceketinin metal düğmelerine çarparak suya yuvarlandı. Güney, yani sol, 300 metre, bir kıtayı geçiyordu adeta. En hızlı hareket edeceği yer olduğu için nehrin kıyısından ilerliyordu. Çamurlara bata çıka, ağaç köklerine takılarak yürürken tüfeğinin boş olduğunu anımsadı. Ve yürümeyi kesmeden cebinden yeni bir şarjör çıkarıp taktı. Silah sesleri düşüncelerini yarıda kesti. Bir yerlerde insanlar birbirini öldürüyordu. Nehrin dönemecine gelmişti. Demek ki 100 ya da 200 metre yürümüş olmalıydı. Benim hemşerim sayılır. Dünyayı dolaşan gezgin, ilkel toplulukların eğiticisi, tüm toprakları seven insan, kendi ülkesi diyebileceği bir yeri bu yaşta aramaya başlamıştı anlaşılan. Ve Jamaika'nın kokpit bölgesinde en acımasız vahşilerin şiddete başvurduğu anda bulmuştu orayı. Birdenbire karanlığın içinde dev gibi bir kara gölge belirdi ve kalın bir kol boynuna dolandı. Güçlü bir yumruk acımasızca böbreklerine indi. Tüfeğin dipçiğini arkasındaki gövdeye çarptı ve dişlerini boynundaki kola geçirip kendini suya doğru attı.
''Ahbap, tanrım, ahbap!''
Lawrence'ın sesi geldi kulağına ve şaşkınlıkla ikisi de geriye çekildi. Alex'in havaya kaldırdığı elinde tüfeği, Lawrence'da ise uzun bir bıçak vardı.
''Aman tanrım, seni vurabilirdim.'' dedi Alex. Kuzeyden yine silah sesleri geldi.
''Ben de bıçağı saplayabilirdim. Bir rehineye gereksinim duyuyorduk.'' dedi kara dev beline kadar gelen suyun içinden.
İkisi de açıklama yaparak zaman kaybetmemek gerektiğini anlamıştı.
''Neredesiniz? Allison ile Whitehall nerede?''
''Biraz aşağıda ahbap, pek uzak sayılmaz.''
''Alison iyi mi?''
''Korkuyor ama cesur bir kadın. Beyaz bir İngiliz hanımefendi olarak cesur. Görebiliyor musun ahbap?''
''Görüyorum ahbap.'' diye yanıtladı Alex. ''Haydi gidelim.''
Lawrence suyun içinde ilerleyip ölümcül sonuçlar doğurabilecek karşılaşma noktasından 30 metre kadar ileride karaya çıktı. Adamın koluna bir bez sarmış olduğunu görünce Alex ağzına dolan kanı tükürdü ve böbreklerini ovuşturdu. Sol eliyle yukarıyı işaret ederken sağ elini dudaklarına götürdü ve ıslık çaldı. ''Bir kuş, bir yarasa ya da bir baykuş. Hiç fark etmezdi artık. Yamacın üzerinden, ormanın içinden ıslığın karşılığı geldi.
''Sen tırman ahbap, ben burada beklerim.'' dedi Lawrence.
Kapıldığı panik nedeniyle mi yoksa gerçeği gördüğüne inandığı için mi bilmiyordu. Ama ani bir hareketle kara devrimciyi omzundan yakaladı ve öne doğru itti.
''Artık emirleri sen vermiyorsun. Orada neler olup bittiğini bile bilmiyorsun. Ben biliyorum. Haydi tırman bakalım.''
Nehrin uzaklarından makinalı tüfek sesi geldi kulaklarına. Martha Bray nehrine karışan dereyi sarıya boyayan ay ışığında Lawrence gözlerini kırpıştırdı.
''Tamam ahbap, itme beni.''
Tepeye tırmanıp çalıların arasına girdiler. Karanlığın içinden Alison koşarak yanlarına geldi. Lawrence anlayışlı bir davranışla uzanıp Alex'in elindeki feneri aldı. Alex'in kollarına atıldı genç adamın. Dünya ya da evren bir an için yaşadığı çılgınlıktan sıyrıldı, zaman durdu. Barış ve huzur geldi ama yalnızca bir an için. Düşünmeye ya da konuşmaya bile zaman yoktu. İkisi de konuşmadan birbirlerine sarıldılar ve nehrin kıyısındaki ıssızlıkta ay ışığında bakıştılar. Kendisinden beklendiği biçimde Charlie Mon yanlarına geldi. Buruşmuş safari ceketinin yukarısında görünen yüzü maske gibiydi.
''Lawrence'ın aşağıda beklemesini kararlaştırmıştık. Niçin değiştirdin?''
''Beni çıldırtıyorsun Charlie.''
''Sen de beni sıkıyorsun McAuliffe.'' diye yanıtladı Whitehall. ''Öteden silah sesleri geliyor.''
''Ben ateşin ortasındaydım, Allah'ın belası zenci.'' ''Tanrım, bunu söylemek zorunda mıydı?''
''Şimdi de ne olup bittiğini öğreneceksin, anladın mı?''
Whitehall gülümsedi.
''Anlat bakalım, pis beyaz.''
Alison geriye çekilip ikisine birden baktı. Yeter artık.
Üzgünüm dedi Alex hemen.
Ben değilim dedi Whitehall. Kendi gerçeğini görmesi gereken an geldi. Bunu anlamıyor musunuz Bayan Alison?
Lawrence'ın iri elleri iki erkeğe dokundu ve çocuk yetişkin gök gürültüsünü andıran bir sesle konuştu.
İkiniz de yettiniz artık ahbap. McAuliffe, ahbap sen de bildiklerini anlat şimdi.
Alex otlakları zenci düşmanı Güneyli Ganja pilotunun kokpiti araştırma ekibini öldürmek için getirdiği 6 adama anlattı. Kampa doğru koşmasını, ormanın çamurlarında öldürdüğü adamı ve sonunda Marcus adlı koşucunun bir ses duyup yaşamlarını kurtarmasını anlattı.
5 adam ha ahbap dedi Lawrence ve sözü kuzeyden gelen silah sesleriyle kesildi. Dönüp Charles Whitehall'a baktı. Sen kaç tane istersin faşist?
''Sen söyle köylü!''
''Kesin artık!'' diye bağırdı McAuliffe. ''Yeter, sizin oyunlarınızın artık değeri yok.''
''Anlamıyorsun bir türlü!'' dedi Whitehall. ''Değeri olan tek şey bu. Biz hazırlıklıyız. En geçerli rakipler biziz. Romanlar bunu yaratmaz mı? Galip gelen adım adım ilerler.''
''Karizmatik liderler piyade askeri değildir. Ya değişirler ya da değiştirilirler.''
''Aku'a bakabilesin meclis başkanı Daniel'in sözleri.''
''İkiniz de çılgınsınız.'' dedi Alex. ''Tahmin ettiğinden daha sakin bir sesle. Beni hasta ediyorsunuz ve...''
''Alexander! Alexander!''
20 metre öteden nehrin kıyısından geliyordu Sam Tucker'ın sesi. Otları çalıları iri elleriyle parçalayarak yol açan Lawrence'ın ardından koştu McAuliffe. Kara dev aşağıya inerken kısa yamacı inmeye hazırlanan Alex olduğu yerde kaldı. Sam Tucker'ın kolları arasında Marcus yatıyordu. Suyun dışında kalan kafası kan içindeydi. Kafatası birkaç yerden parçalanmıştı. Yine de Sam onu bırakmıyordu.
İçlerinden biri çevremizi dolanıp yanımıza geldi. Beni nehrin kenarında yakaladı. Marcus aramıza girip kurşunlara hedef oldu ve adamın silahının üzerine doğru yürüyerek herifi öldürdü.
Tucker Marcus'un cesedini nehrin kıyısındaki çamurun üzerine yatırdı. Dunstone takımından geriye yalnızca 4 katil kaldı diye düşündü McAuliffe.
36. ayrımın sonu. Sayfa 388.